Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Muhterem hocam, Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili'ni elhamdülillah idrak ettik. Mübarek Ramazan ayına 15 günden az bir zaman kaldı. Ramazan'a nasıl hazırlık yapabiliriz diyerek programa başlamak istiyorum. Buyurun efendim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan'a tabi hazırlığın farklı boyutları var. Öncelikle şunu ifade etmek lazım gelir ki Müslümanın oruçta olan sıkı bağlılığı bütün sene boyunca, özellikle de pazartesi, perşembe ve eyyamul bid dediğimiz ayın 13'ü, 14'ü, 15. gecelerini, yani hicri takvime göre oruçla geçirmesi suretiyle olur. Böylelikle bir Müslüman sene boyunca oruçla bir eğitimin içerisinde bulunur. Ramazan-ı Şerif geldiğinde tabi bu oruç üzerimize bir farz olarak bütün ümmeti Muhammed'in aynı anda Allah'a karşı bir kulluk vazifesini yerine getirmek niyetiyle yaptıkları bir eylem haline gelir. Ama Ramazan-ı Şerif yaklaştıkça Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetinde Ramazan'a yoğun bir alıştırmanın olduğunu görüyoruz. Şöyle ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Recep-i Şerif girdiğinde Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan duasıyla Allah'ım Recep'i ve Şaban'ı bizlere mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerif'e vasıl eyle diye dua ederlerdi. Bir de tabi Hazreti Ayşe validemizin rivayetlerinde şunu görüyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Şaban-ı Şerif'in son 15 gününde en fazla orucu tuttuğu ve rüzgarlardan daha cömert bir şekilde infakta bulunduğunu görüyoruz. Çünkü Ramazan-ı Şerif ayı bir yönüyle aç kalmanın, bir yönüyle de açların halini anlamanın ayı. Buradan da anlıyoruz ki Ramazan-ı Şerif'te bir yandan oruç tutarken bir yandan da olabildiğince cömert olmamız gerekiyor. Hakikaten de ümmeti Muhammed'e baktığımızda en fazla hayır hasanatın Ramazan-ı Şerif'te yapıldığını görüyoruz. Ama bunun öncesinde de hazırlıklar yapmak gerekiyor. Bazı Müslüman ülkelerde Şaban-ı Şerif'te, özellikle de Şaban-ı Şerif'in son 15 gününde zekatlarını ve hayır hasanatlarını ümmeti Muhammed'in yaptığını duymuştum. Hakikaten de Ramazan-ı Şerif'e herkesin hazırlanması için öncesinden de fakir fukaranın gözetilmesi gerekiyor. Bu yönüyle de Ramazan-ı Şerif'in toplumsal bir ibadet ayı olduğunu düşündüğümüz için Ramazan öncesinde de bir takım hazırlıklara girişmemiz ve ümmeti Muhammed'in de hazır hale gelebilmesi için elimizden gelen yardımları yapmamız gerekiyor. Yani ümmeti Muhammed'in zenginliğinin taştığı bir dönemde bir takım kardeşlerimizin ne pişireceğim derdine düşmeleri, akşam iftarda sofraya ne koyacağım derdine düşmeleri ümmeti Muhammed için çok hazin bir tablo teşkil eder. Bundan dolayıdır ki her Müslümanın muhakkak defterinde, cep telefonunda kontakta olduğu, irtibatta olduğu fakir fukaranın olması gerekir. Onların derdiyle dertlenmeli, onların yüklerini yüklenmeye çalışmalı. Bundan dolayı Ramazan-ı Şerif bize muazzam bir sosyalleşme imkanı veriyor. Bunun ön hazırlıklarını şu önümüzdeki iki hafta içerisinde yapmamız gerekiyor. Ki Ramazan-ı Şerif'e gafil yakalanmayalım, hazırlıksız yakalanmayalım. Cenab-ı Allah bir takım ibadetlerin ön hazırlığını yapmanın öneminden bize bahsediyor. Özellikle de savaşla ilgili, yani Tebük'te cihada çıkanlarla ilgili bir takım kimseler geride kalıp da son anda artık gelebilecek imkanımız yok diye mazeret ileriye sürdüklerinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَلَوْ اَرَادُ الْخُرُوجَ الْاَعَدُّ لَهُ عُدَّةً. Onların cihad etme gibi bir derdi olsaydı önceden onun hazırlığını yaparlardı diyor. Binaenaleyh bir takım ibadetlerin ön hazırlıklarının yapılması o ibadetin yapılması kadar ehemmiyet arz edebilmekte. Bundan dolayıdır ki Ramazan-ı Şerif'e artık iki hafta kalmış, günler kalmış. Bu yönüyle Ramazan'da oruç tutacak olanların şimdiden hazırlıklarını yapmaları, özellikle de kronik hastalıkları bulunan kimselerin şimdiden hazırlıklarını yapmaları, ilaçlarının dozlarını ona göre doktorlarıyla istişare ederek ayarlamaları gerekir. Artık Ramazan 1 dedikten sonra antrenman yapmanın imkanı kalmamış olur. Şimdiden ne yapacaksak, ne tür hazırlık yapacaksak bunları yapmamız lazım gelir. Efendim iftarda ne yesen bana dokunmaz, sahurda ne yesen bana dokunmaz. Özellikle de işte kronik hastalıkları bulunanlar için söylüyorum. Bunlarla ilgili tedbirlerimizi şimdiden almamız lazım gelir. Efendim diş tedavisi olacaksak Ramazan'dan önce, iğnemiz vesairemiz filan olacaksa bunları eğer imkan varsa Ramazan'dan önce bitirmemiz gerekiyor. Fakir fukarayı dolaşmamız, eğer vereceğimiz zekatlarımız varsa onları şimdiden hazırlayarak vermeye başlamamız önemli. Özellikle de maddi sıkıntı çeken kardeşlerimize iftariyelik vesaire filan takdim edeceksek, götüreceksek şimdiden bunun hazırlığını yapmamız gerekiyor. Bir de tabii Ramazan'ın en önemli ibadeti nasıl yemeden içmeden kesiliyorsak ağzımızı da kötü laflardan, sözlerden kurtarmamız lazım. Kur'an'la bütünleşik bir hayat ortaya koymamız lazım. Şimdiden hatim okumalarına başlamamız lazım. Kur'an'la olan ilişkimizi yoğunlaştırmamız lazım. Geceleri ihya etme plan ve projelerini yapmamız lazım. Ramazan gecelerinin ihyası teravih hangi camide kılacağım diye cami seçmekle olmuyor. Aksine ben Ramazan'ın tamamını teravihi kılabilip efendim teheccüd namazına kalkıp 5 vakit namazı cemaatle kılıp kılamamanın endişesini taşımam gerekiyor. Bu tür hazırlıklarla, hazırlık niyetleriyle bu günleri geçirerek inşallah Cenab-ı Allah'a dua etmeye devam edeceğiz. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizi sağ selim Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Sağlıklı bir Ramazan geçirebilmemizi nasip eyle diye dualarla, niyazlarla Ramazan-ı Şerif'i inşallah idrak edeceğiz.
Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi dinleyicilerimizden gelen sorulara geçmek istiyorum. Şöyle soruluyor. Çocukluğumdan beri burnumu ve genel olarak dış görünüşümü beğenemiyorum. Neredeyse her gün aynanın karşısına geçip yüzüme bakıyor, ağlıyor ve derin bir üzüntü yaşıyorum. Sürekli olarak kendimi başkalarıyla kıyaslıyor, onları kıskanıyorum. Çevremdeki birçok kişi bir şey yok dese de ben kendimi beğenemiyorum. Bu nedenle bir psikoloğa da başvurdum ve terapi aldım. Ancak buna rağmen bu durum geçmedi. Bu şartlar altında estetik müdahale yaptırmam dinen caiz olur mu diyor.
Şimdi estetik kelimesi güzelleşme anlamına geliyor. Yani insan kendini daha güzel hale getirebilmek için bir takım operasyonlara yatıyor. Ve bazen de görüyoruz ki daha çok güzelleşmeye çalışan insanlar yaptıkları bu ameliyatlar neticesinde çok daha çirkin hale gelebiliyorlar. Çünkü güzellik ve çirkinlik göreceli kavramlar. Bana göre güzel olan bir başkasına göre çirkin olabiliyor. Bana göre çirkin olan bir başkasına göre güzel olabiliyor. Dolayısıyla hani Nasreddin Hoca'nın bir fıkrası var. Efendim hayvanın üzerinde torunuyla beraber giderken biri gelmiş demiş ki ya utanmıyor musunuz? İki kişi bir hayvanın üzerine bindiniz. Bu sefer torununu indirmiş. Bir başkası görmüş utanmıyor musun demiş. Sen koca adam biniyorsun çocuk yaya gidiyor. Bu sefer tersini yapmış torununu bindirmiş kendi yaya gitmiş. Yine birileri çıkmış ya demiş koca adam yürüyor çocuğu deveye bindirmişler demiş. Bakmış olacak gibi değil bu sefer deveyi ikisi üzerlerine almışlar. Dolayısıyla millete insanın kendisini beğendirmesi mümkün değil. Hasılı kelam ne yaparsanız yapın illa biri gelecek ve gözünün üzerinde kaşın var diyecek. Eğer bir insan kendi yaratılışı ile ilgili bir beğenmemezlik duygusu içerisine girmişse bu Allah'ın ona verebileceği en büyük musibetlerden biri haline gelmiş demektir. Bunun sonu yok. Bugün burnunu beğenmesin, yarın kaşını beğenmesin, öbür gün kulağını beğenmesin, öbür gün yanağını beğenmesin, dudağını beğenmesin. Dolayısıyla cerrahların elinde oyuncak haline gelirsin. Maşallah genelde doktorlarımız da olmaz, böyle bir şeye lüzum yok demezler. İşin ucunda para olduğu için de gel yapalım, bir daha yapalım, olmazsa bir daha yapalım diye yüzlerce estetik operasyonu yapmaya temayüllü görünürler. Oysa bir insanın öncelikle Allah'ın kendisini yaratmış olduğu sureti ve sireti gıpta ile karşılaması, beğenmesi gerekir. Aynaya dönüp de kendisine bakarak şöyle demesi lazım. Allah'ım yaratılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap. Yüzümü güzel kıldığın gibi, dış dünyamı güzel yaptığın gibi iç dünyamı da güzel kıl diye dua etmesi lazım. Bu duanın birçok faydaları var. Bu kardeşimize de bunu tavsiye ederim. Bir insan belli bir şeyi kendi bilinçaltına yerleştirdikten sonra artık o yönde düşünmeye başlar. Yani aynanın karşısına geçip Allah'ım beni ne güzel yaratmışsın. Kaşımı, burnumu, ağzımı, çenemi, kulağımı ne kadar güzel yaratmışsın. Ya Rabbi dışımı böyle güzel ettiğin gibi içimi de ahlakımı da güzel et diye dua edip kendine telkin verdikten sonra bir müddet sonra hani bazılarının ifadesiyle 40 gün geçtikten sonra artık kendisini beğenmeye başlar. Dolayısıyla kendi yaratılışıyla ilgili yüzündeki estetikle ilgili sıkıntıları bertaraf olmuş olur. Ama bir adam zaten problemli olarak aynanın karşısına geçer geçmez bu nabız ne biçim burun böyle, bu ne biçim kaş böyle, bu ne biçim yanak böyle diye kendine söylenmeye başladı mı eli ayağı düzgün olsa da kaşı gözü yerinde olsa da zaman içerisinde kendinde kusurlar görmeye başlar. Bunlar psikolojik takıntılar ve bu takıntıların ana kaynağı da şeytan. Çünkü şeytan Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde Cenab-ı Allah'a meydan okuyarak diyor ki ben diyor senin yarattığın diyor insanlara yaratılışlarını değiştirmelerini emredeceğim diyor. Yani onlara öyle bir huzursuzluk vereceğim ki onları kendileriyle o kadar kavgalı hale getireceğim ki adam burnunu beğenmeyecek, adam kaşını beğenmeyecek, adam gözünü beğenmeyecek. Bu estetik kaygılar Basri Hocam hakikaten ilgililerine malumdur. Bir dönem bakıyorsunuz mesela şişman kadın çok popüler oluyor. İnsanlar şişman olmak için uğraşıyorlar. Sonra bakıyorsunuz modası geçiyor artık zayıf olan arzu edilir hale geliyor. Hele mesela İran'da bir vakadan bahsedilir. Yani bugün baksan böyle iğrenç bir mahluk olur mu diyeceğin bir kimse bir dönemin efendim güzellik abidesi olarak görülmüş. Dolayısıyla bu estetik kaygılar ve zevkler biraz da dışarıdan pompalamayla oluşan şeyler. Yani insanlara dayatılan bir takım kalıplar var. Böyle olacaksınız deniliyor. Bu tipler başrollerde, dizilerde, filmlerde oynatılıyor ve bilinçaltına insanların böyleleri yerleştiriliyor. Oysa Cenab-ı Allah insanı ahseni takvim üzere yaratmış. Elbette bir takım yaratılışta problemli olanlar olabilir. Cenab-ı Allah bunları da dünya bir imtihan dünyası. Bu dünyada çekilen sıkıntıların karşılığı ahirette mükafat olarak alınacak. Dolayısıyla bu dünyada bir takım sıkıntılara maruz kalan insanların şöyle düşünmemeleri gerekir. Ya bak insanlar ne güzel yaşıyorlar, ne güzel imkanları var, ne güzel şuyu var, ne güzel buyu var. Benimse şuyum yok, bunum yok diye ahlanıp bahlanmamalılar. Aksine eğer göreceli olarak Cenab-ı Allah dünyada bir insanı bir şeyden mahrum bırakmışsa ahirette onun mükafatını kat be kat verecektir. Nitekim kitaplarımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayet geçiyor. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü dünyada dertleri, sıkıntıları, hastalıkları, rahatsızlıkları olanlara Cenab-ı Allah'ın yaptığı muameleyi görünce İnsanlar diyecekler ki keşke dünyada bizim de böyle sıkıntılarımız olsaydı. Dünyada Allah göz nimetini almış bir kulundan, ama olmuş. Birinden işitme nimetini almış, birinden efendim duyma nimetini almış. Konuşamıyor, edemiyor. Sakat, efendim otizmli çocuğu var. Şöyle sıkıntısı olan bir birey kıyamet gününde Allah öyle bir muamele onlara yapacak ki dünyada sağlıklı olarak yaşayanlar onları görünce ah diyecekler. Keşke bizim de böyle bir dezavantajlı durumumuz dünyada olsaydı, sabretseydik de bugün mükafatını alıyor olurduk. Binaenaleyh insan oğlu Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin şükrünü eda etmekten acizdir. Burnumu beğenmiyorum diyor, yanağımı beğenmiyorum diyor. Allah muhafaza etsin, Cenab-ı Allah öyle bir afet verir ki o yanağa, o buruna efendim şükreder hale gelir. Onun için Allah'ın bize verdiğiyle şükretmemiz, ona teşekkür etmemiz, Allah'ım beni ne güzel yarattın diye hamdü sena etmemiz gerekir. Ama hakikaten efendim bir hastalıktan yanmış, bir şey olmuş veya hakikaten doğumdan bir takım hormonal bozukluklardan dolayı efendim dudağında, yanağında, burnunda, kaşında, gözünde binde bir farklılık meydana gelmiş. Yani binde bir insanda görülen bir şey meydana gelmiş. Yüzde bir insanda görülebilecek bir şey meydana gelmiş. Bu estetik olarak düzeltilebilecek bir şey ise bunu düzeltmek, yani normale tebdil etmek, bu bir güzellik kaygısı anlamına gelmez. Bu normalleşme anlamına gelir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama öyle değil. Yani sana bakan 90 insandan, 100 insandan 99'u Allah'ım ne güzel yaratmışsın diye hamdü sena ediyor Cenab-ı Allah'a. Sen de dönüp bakıyorsun ama benim burnum işte şöyle, benim burnum böyle diye ahlanıyorsun, vahlanıyorsun. Bu şeytanın seninle dalga geçmesinden başka bir şey değil. Şeytana mağlup olarak efendim bu kavgayı şeytan kazandı, ben işte burnumla oynayacağım demenin bir lüzumu yok. Onun için aklı başında olan insanlara güvenmek lazım. Aklı başında olan doktorların tavsiyelerine güvenmek lazım. Hakikaten bu burun standartlara uygun mu değil mi? Standartlara uygunsa onunla oynamak caiz değil. Standartların dışında ise, yani olabilir ki işte birinin burnu, işte insanlarda normalde diyelim ki 3 santim, 4 santim, 5 santimdir. Burun çapı bilmem nesi, şusu busu, bunda 80 santim olmuş. Tamam, o zaman eğer tıbbi olarak bir müdahale yapılabilecekse anormallik normalliğe tebdil edilebilir. Ama normal olan bir burunla uğraşmak, Allah muhafaza etsin, Cenab-ı Allah'ın gazabını çekebilecek bir şey anlamına gelebilir. Bir de bunları basit bir estetik operasyon olarak görmemek lazım. Yani burada bir psikolojik direnç meselesi söz konusu. Yani sen ne kadar kendinle mutlusun? Bugün burnuyla mutlu olmayan insan, yarın yaşadığı evden mutsuzluğa, yarın efendim işinden, gücünden mutsuzluğa, yarın yanındaki eşinden mutsuzluğa doğru bu mutsuzlukları büyüterek, çoğaltarak hayatına devam edecek demektir. Dolayısıyla insan kanaate, yani elindekiyle yetinmeye önce vücut bütünlüğü ve güzelliğiyle başlar. Yani bir insan kendisini güzel görmeli. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce ifade ettiğimiz hadisinde de bu var. Allah'ım benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi diyor, ahlakımı da güzel kıl. Binaenaleyh Allah insanı ahseni takvim ile, en güzel yaratılış ile yarattığını söylüyor. Bundan herkesin memnun olması lazım gelir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a teşekkür etmesi lazım gelir. Ne kadar muazzam bir altın orantı var. Yani kaşın yeri, burnun yeri, ağzın yeri, kulağın yeri, baktığınızda ahseni takvim, en güzel bir kıvamda Cenab-ı Allah yaratmış. Bununla oynamamak lazım gelir. Bu bir psikolojik kavga. Bu kavgada nereden insan bir defa taviz verirse bunun sonu gelmez. Bakıyorsunuz işte basında görüyorsunuz, estetik manyağı olmuş insanlar çıkıyor karşımıza. Niye? Bu psikolojik savaşta küçük bir şeyde taviz verdiniz mi bunun ardı arkası kesilmiyor. Dolayısıyla insan önce yaratılışın Allah'ın insana vermiş olduğu en önemli nimetlerden biri olduğunu görmeli ve o yaratılışı olduğu gibi korumaya gayret etmeli. Bir anormallik olmadığı sürece, fıtrat dışı bir durum söz konusu olmadığı sürece insan halini muhafaza etmeye devam etmeli. Bu kardeşimizin de yapması gereken şey az önce Hazreti Peygamber Efendimiz'den aktardığımız duayı bol bol yapmaktır. Aynanın karşısına geçip, ya Rabbi yüzümü güzel ettiğin gibi, kaşımı, gözümü, burnumu, dudağımı güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzel et. Bana kendimden razı olma, yaratılışımdan memnun olma duygusunu ilham eyle. Senin yarattığın her şeyi güzel görebilme niteliği bana ver diye dua etmeli. Aksi halde bu bir gayya çukuru gibi, yani dipsiz bir kuyu gibi ufak bir şeyle başlayıp sonu gelmeyen maceralara doğru insanı götürebilir. Kaldı ki yani vücut bütünlüğüne yönelik yapılacak olan eylemlerin, tıbbi müdahalelerin bir gereksinim neticesinde olması gerekir. Yani bir ihtiyaç varsa, bir zaruret varsa bıçak altına yatılır. Yani mesela adam burnundan nefes alamıyor. Efendim bundan dolayı burun ameliyatı olabilir. Niye? Burnundan nefes alamadığında ciddi sağlık sıkıntıları meydana gelir. Ama öyle bir derdi yokken burun ameliyatı olmak doğru olmaz. Binaenaleyh bu kardeşimizin de yapacağı şey kendisine bu anlamda telkin vermesi ve eğer kendisi yetersiz kalıyorsa, ben diyor psikoloğa da gittim diyor, psikoloğa gitti yetmiyorsa bir başkasına gitmeli. Çünkü psikoloğa gitmek veya bir psikolojik danışmanlık almak, yani böyle işte onu da denedim oldu olmadı türünden bir şey değil. Yani bu bir nasıl karnımız ağrıyor, başımız ağrıyor, doktora gidiyoruz. Bir doktordan eğer netice alamıyorsak başka bir doktora gidiyoruz. Burada da böyle bir takıntıya girmiş adam. Ya ben psikoloğa da gittim. Psikoloğa gittin ama o psikolog demek ki sana pisi gelmedi. Başka bir psikoloğa gideceksin, başkasına gideceksin. Bu takıntıdan kurtarana kadar sen tedavi olma yollarına bakacaksın. Binaenaleyh ben psikoloğa gittim, psikiyatra gittim, hocaya gittim, şuna gittim, buna gittim. Olmuyor. Ben böyle yapacağım. Bu çok yanlış bir karar olmuş.
Yani niyetini bir, önce bir iyileştirmesi lazım.
Yani iyileşene kadar devam etmesi lazım. Bu evet. Bir takıntı, bu bir hastalık. Dolayısıyla yani ben psikoloğa gittim olmuyor. Artık bana müsaade edin bu olsun. Bu olacak iş değil. Bu yönde de insanın kendine düzgün telkin vermesi lazım. Allah cem-i cümlemizin yardımcısı olsun.
Amin hocam, Allah razı olsun. Çok önemli bir konuydu bu, gündemimizi, yani gündemde olan konulardan birisiydi. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, Anadolu'dan bize ulaşan bir soru var. Dinleyicimiz diyor ki, vakfettiğim bir gayrimenkulü daha sonra vakıf amacının dışında kullanılmaya başlandı ve hatta satıldı. Bu durumla ilgili dinimiz neler söylüyor, bizi aydınlatır mısınız diyor.
Estağfurullah. Şimdi vakıf bir gayrimenkulün mülkiyetini Allah'a bağlamaktır. Bütün her şeyin mülkiyeti zaten Cenab-ı Allah'a aittir. Biz de Cenab-ı Allah'ın mülküyüz. Çünkü yaratıcı Cenab-ı Allah'tır. Hepimiz onun mülküyüz. Fakat Cenab-ı Allah dünyada mal mülk vermiş bizlere ve emanetçi olarak bu mal mülkü idare ediyoruz. Elimizdeki emanet bulunan bu malın mülkün bir kısmını Cenab-ı Allah'ın akıllı kulları Allah için vakfediyorlar. Yani alım satım türü işlemlerden kopartarak Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanacak şekilde hayır hizmetlerine kullanılmak üzere vakfediyorlar. Söz gelimi işte Ayasofya Camii'ni yapan veya işte camiye çeviren Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri yanında bir takım dükkanları, kervanları vesaireleri oranın masraflarına kullanılmak üzere vakfediyor. Artık o dükkanlar alım satımın konusu dışına çıkmış oluyor. Veya bir yerde bir medrese yapıyor biri. Bu medreseyi Allah için vakfediyor. Yani bu medrese artık alım satım söz konusu edilemeyecek bir gayrimenkul haline geliyor. Anadolu'nun toprakları bu tür vakıflarla dolu. İstanbul bu tür vakıflarla dolu. Nereye gitseniz ecdadın vakıf eserlerini görüyorsunuz. Hatta Osmanlı medeniyeti için vakıflar medeniyeti deniliyor. Osmanlı'da bir insan vakıf hastanesinde dünyaya geliyor. Vakıf beşiğinde sallanıyor. Efendim vakıf imkanlarıyla evleniyor. En sonunda öldüğünde de vakıf tabutuyla taşınıyor ve vakıf mezarlığına defnediliyor. Hayatı vakıf hizmetlerinden istifade ederek geçiyor. Şimdi Anadolu'da da birçok böyle hamiyetperver insanımız gayrimenkullerini vakfediyorlar. Bazen bu vakıflar ki son dönemlerde maalesef usulüne uygun yapılmadığından dolayı, çünkü bir şeyin vakıf olabilmesi için bunun tapu kaydında vakıf olarak tescil edilmesi gerekiyor. Ama sözlü vakıflar yapıldığında veya Ahmet'in Mehmet'in üzerine tapular verildiğinde bakıyorsunuz ya Ahmet Mehmet zamanla yoldan çıkıyor ve kendisine bu şartta verilmiş olan, yani burası bir dershane olacak, burası bir Kur'an kursu olacak, burası bir gençlik merkezi olacak. Evet, bir takım mevzuattaki sıkıntılardan dolayı senin üzerine bunu yapıyoruz ama burası vakıf, bunu herkes böyle biliyor diye verilen bu tür yerler zaman içerisinde ya bu tür insanların efendim dini bütünlüğünün bozulması sebebiyle veya bunların ölmeleri, ölümlerinden sonra da meydana gelen yeni varislerin dini duyarsızlıkları veya olaydan habersiz olmaları sebebiyle vakıf amaçlarının dışında kullanılabiliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani vakfedilmiş olan bir yeri vakfedildiği amacın dışında kullanmak laneti gerektiren bir sebep. Binaenaleyh eğer bir yerde bir gayrimenkul vakfedilmişse Allah için ve burada o gayrimenkulün hizmet etme imkanı devam ediyorsa, bu gayrimenkulü bozmak, onu satmak, başka bir şeye tebdil etmek, velev ki yani başka bir hayır için kullanılmaya niyet edilse de caiz olmaz. Yani mesela Ümraniye'de bir daireyi vakfetmiş adam ve demiş ki burada üniversite öğrencileri kalsın, istifade etsinler. Zaman içerisinde o dairenin vakfedildiği dernek, cemiyet artık neyse bakıyor ki burası işte 4-5 tane öğrencinin kaldığı bir ölü yatırım gibi görünüyor. Burayı satalım 5-10 bin liraya neyse, buradan gelen parayla biz şu amacı gerçekleştirelim diye bir şeye niyet etmeleri doğru olmaz. Çünkü vakfeden kimse bunu işte öğrencilerin kalması için vakfetmiş ve orada da öğrencilerin kalmasına müsaitlik durumu devam ettiği sürece oranın bu amaca hizmet eder şekilde kullanılması lazım gelir. Ama öyle bir şey oldu ki bir deprem oldu, orası artık meskun mahal olmaktan çıktı. Dolayısıyla orada birinin kalması etmesi artık söz konusu değil. O zaman buranın satılıp efendim bedelinin değerinin benzer bir amaç için kullanılması mümkün hale gelebilir. Böyle olmadığı sürece işte efendim burada sözünü ettiğiniz işte bir Müslüman gayrimenkulünü dershane olsun diye, Kur'an kursu olsun diye vakfetmiş. Zaman içerisinde buradaki ilgili kimseler bakmışlar ki o hacı amcaya yakın burası veya hacı teyzeye yakın burası. Amca da geliyor gidiyor, biz bundan rahatsız oluyoruz. Dolayısıyla burayı satalım, uzakta başka bir yer alalım edelim. Bunu yapmaya hakları yok. Böyle bir şeyi yapmış olanlar Allah'ın lanetini üzerlerine çekmiş olurlar. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de vasiyeti veya vakfı değiştirenlerin kendilerine günah çekeceklerini ifade ediyor. Böyle bir davranış yerinde bir davranış olmaz. Hak doğuran bir davranış olur. Allah'tan korkmak lazım ve insanların hele de hali hayatında ise bu işi yapan adam, yani adam dairesini vakfetmiş. Söz gelim işte ben dairemi Basri Hocam vakfettim ve tapusunu da sizin üzerinize yaptım. Siz bu hizmetleri yürütüyorsunuz, götürüyorsunuz diye. Sonra aramız açıldı. Siz de o daireyi efendim satıyorsunuz. Başka bir yerde bir daire alıp orada hizmetlere devam ediyorsunuz. Bu doğru olmaz. Niye doğru olmaz? Çünkü adam Allah rızası için bir şey yapmış ve sizi de emanetçi olarak burada görmüş, güvenilir insan olarak görmüş. Eğer orada o gayrimenkulün vakıf hizmetlerinde devam etmesi söz konusu değilse, vakıf sahibine müracaat edip, hacı abi, hacı abla neyse, burası artık verimli olarak kullanılamıyor. Müsaadeniz olursa burayı satıp başka bir yerden şunu alabilir miyiz? Belki daha çok meblağ ödemek gerekiyorsa siz yardımcı olabilir misiniz diye danışarak yapmak daha doğru olan bir davranış olur. Allahu alem.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli hocam, son günlerde dünyayı kasıp kavuran bir Epstein dosyaları var. Malumunuz çocuk kaçırma, çocuk istismarı, insan eti yeme gibi akla hayale gelmeyecek iddialar söz konusu. Müslümanlar bu gündem hakkında nasıl tavır takınmalıdır?
Valla insanın hayırda da şerde de sonu yok. Yani insan hayırda öyle tekamül edebilir ki meleklerden daha üst seviyeye çıkabilir. Şerde de öyle aşağılara düşebilir ki şeytana rahmet okutulacak seviyeye gelebilir. Cenab-ı Allah insana bu istidadı, bu kabiliyeti vermiş. Onun için olmaz denilmemeli. Özellikle de dini hassasiyetleri olmayan, Allah tanımayan veya Allah'ı kendilerince yanlış tanıyan kimselerin elinde bir takım argümanlar sonu bucağı, ucu bucağı olmayan bir dip kuyuya doğru gidebilir. Bundan dolayı Allah'ın vermiş olduğu İslam nimetine şükretmemiz lazım. Müslümanlığın ne büyük bir nimet olduğunu görmemiz lazım. Kaldı ki bütün bu olaylar bize şunu göstermeli. bütün dünya Müslüman oluncaya kadar insanlığa huzur yok. Ondan dolayı bugün mesela Batı'da aklı başında insanlar da şunu itiraf ediyorlar ki Osmanlı tarih sahnesinden, yani Osmanlı derken son İslam devleti tarih sahnesinden çekildikten sonra dünya huzur yüzü görmedi diyorlar. Dolayısıyla Müslüman dünyanın gidişatından mesul insandır. Efendim bilmem ne adasında çocuklar zulme uğruyormuş, tecavüze uğruyormuş, bana ne deme lüksüne sahip değiliz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu çocuklar Adem oğlu, insan evladı. Dolayısıyla bunları korumak, bunları kayırmak bizim vazifemiz. Bugün mesela Batı'da artık bu maalesef devlet eliyle yapılır hale geldi. Müslümanların ellerinden çocukları, siz bu çocuklara doğru düzgün annelik babalık yapamıyorsunuz diye alınmaya başladı. Çocuğun üstün yararı diye bir kavram etrafında bunu istedikleri gibi yontarak, bükerek, efendim sizler anneler babalar olarak çocuklara bakamıyorsunuz, biz bunları efendim eşcinsel ailelere vereceğiz, onlar iyi bakıyorlar türünden. Müslümanların çocukları Müslümanların ellerinden alınıyor ve ahlaki erdemden yoksun olan ailelere veriliyor. Böylelikle çocuklarımız hakkında türlü türlü cinayetler işleniyor ve maalesef dünyada birçok ülkeden çocuklar kaçırılıp bir takım kötü emellere alet ediliyor. Burada Müslüman olarak üstümüze düşen vazife oluşturduğumuz toplumların birbirini tanıyan toplumlar olması lazım. Bugün mesela bakıyorsunuz 10 dairelik bir apartmanda kimse kimseyi tanımıyor. Yani çocuğu biri kaçırsa çocuk kim bilen yok, o binaya giren çıkan kim bilen yok. Dolayısıyla Müslüman komşularıyla bağlarını güçlü tutan insandır ve Müslümanların olduğu yerler korunaklı bölgelerdir. Buralarda ne bir çocuğa ne bir zayıf yani mahluka kimsenin şiddet göstermesi söz konusu değildir. Bunu bilincin Müslüman toplumunda yerleşmesi lazım. Biz maalesef zamanla başkalarının derdiyle dertlenme duygusunu, isar özelliğimizi kaybetmeye başlıyoruz. Niye? Kötü örnekler çok çabuk yayılıyor. Yani bakıyorsunuz biri bir iyilik yapmaya çalışırken başına bela gelmiş, musibet gelmiş. İnsanlar artık kaç sevaptan kurtar günahtan mantığıyla hareket ediyorlar. Oysa sevap işlemenin bedeli hep ağır olmuştur. İyilik yapmanın faturası hep ağır gelmiştir. Ama bu sebeple Müslüman iyilik yapmaktan kaçınacak, çekinecek kimse değildir. Müslüman elinden gelen hizmeti kendisine, ailesine, etrafına, çevresine, ülkesine, bütün dünyaya, bütün kainata yapmakla mükellef olan kimsedir. Binaenaleyh bu çocuklar bizim çocuklarımızdır. Bunların uğradığı zulme sessiz kalmamak lazım. Bir yönüyle de işte Batı'nın gerçek yüzünü de buradan görmek gerekiyor. Şimdi eğer bir kimse günaha batmışsa, onun bir takım emperyal güçler tarafından kullanılması kolay hale geliyor. Yani adamın fotoğrafı var, adamın videosu var. Onu istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Bakıyorsunuz zaman zaman bu bir hoca efendi profiliyle karşımıza çıkıyor. Bazen bir siyasetçi profiliyle, bazen bir sanatçı, bazen bir sporcu profiliyle karşımıza çıkıyor. Niye? Ellerinde birilerinin bir takım şantaj malzemeleri olduğu sürece onların arzuladıkları gibi hareket etmeye başlıyorlar. Bu sözünü ettiğiniz artık ne adasıysa o adada da bu tür işlerin efendim çok sistemli bir şekilde yapıldığı görülüyor. Dünyadaki lider kadrosunun hemen hemen %90'ı buralardan gelmiş geçmiş. Hepsinin birer arşivi söz konusu. Ve dünyada bakıyorsunuz zulüm ayyuka çıkmış. Ama Almanya'sı bilmem nesi şusu busu o zulümden yana durabiliyor. Ya siz hani insan hakları savunucusu idiniz? Hani siz şöyle iyi insanlardınız, böyle iyi insanlardınız? Ama işin ucunda tabii ipi birilerinin eline kaptırınca elbette o ipi ellerinde tutan kimseler kuklayı istedikleri gibi oynatabiliyorlar. Bundan dolayıdır ki işte şöyle bir hikaye anlatılırdı Basri Hocam.
Evet.
Şimdi çok affedersiniz. İnşallah dinleyenlerimiz de yanlış anlamazlar bizi. Çölde bir insan işte ihtiyaç giderecek. Otururken bir oturma adabı var. oturma adabında işte böyle elini başının arasına alır ve ya ben ne kadar zayıf bir insanım. Ya padişah bile olsan işte dünyanın kralısın diyelim işte. Diyor ki adam ben diyor dünyanın kralıyım diyor. Giderim diyor devlet başkanını diyor gece yatağından alırım diyor. Diyor ama günde 4 defa 5 defa efendim ihtiyaç gidermek için tabiri caizse mola veriyor. İnsan bu vaziyette düşünür. Yani ben hava atmaya gerek yok. İnsanoğlu efendim böyle aciz bir yaratık. Böyle düşünmesi lazım deniyor. Duruş pozisyonu da böyle sol tarafına doğru meyyel bir şekilde ellerini böyle. Bir molla dermiş ki ya kardeşim bu kadar da teferruata ne gerek var dermiş. Menkıbe kitaplarında anlatılır. Derken uzaktan biri bir kement atıyor. İp atıyor. İp tabii eğer elleri böyle olmasa başından geçiyor, kurtulma imkanı yok ama elleri böyle olunca hemen ipten kurtulup efendim kendisini kurtarabiliyor. O zaman diyor ki diyor demek ki bir edep bile hayat kurtarıyormuş diyor. Şimdi bizim kitaplarımız der ki insan yalnızken bile çıplak olmamalı. Hatta tuvalette bile dikkat etmeli işte eğilirken tam anlamıyla şalvarını çözmeli vesaire filan. Yani olabildiğince dikkat etmeli. Şimdi mesela bugüne gelindiğinde her tarafta gizli kameraların vesairelerin filan olduğunu insan görünce bir edebin nasıl hayat kurtardığını o zaman anlıyor. Yani bir Müslüman hakikaten belki bir noktada bu bir vesveseye de götürebilir insanı ama yani olabildiğince yalnızken bile giyinik olmaya çalışmanın bugünlerde ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Çünkü ellerimizde tuttuğumuz cep telefonları, önünde kamera var, arkasında kamera var. Nerede neyi çektiği belli değil. Bu yönüyle de dini edeplerin, hassasiyetlerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oluyor. Diğer bir mesele de mesela yine bizim adab kitaplarımızda der ki, hava kararmaya başladığında çocuklarınızı içeriye alın, hayvanlarınızı içeriye alın, kaplarınızı kapatın. Yani niye? İşte gecenin şerrinden emin olmak için. Gecenin şerrinden kasıt yani gizli kapaklı işte elektriğin olmadığı, ışığın olmadığı, gözün gözü görmediği dönemdeki şerlerden emin olmak lazım. Bu yönüyle Müslüman çoluğuna çocuğuna sahip çıkmalı. Kiminle oturuyor, kiminle kalkıyor, kolu komşusunu bilmeli, tanımalı. Ona göre bir tarzı hayat benimsemeli.
Evet, Allah razı olsun hocam. Değerli hocam, şöyle bir son sorumuz var. 41 defa Fatiha suresi okunduğunda duaların kabul olacağı yönünde bir rivayet duydum diyor dinleyicimiz. Ancak Esma-ül Hüsna'nın ve surelerin belirli sayılarla okunmasının dinen sakınca doğurabileceği de söyleniyor. Bu konuda dini açıdan ne söylersiniz diyor.
Şimdi müşairin ismi aklıma gelmedi ama diyor ki bir kişiyi darlığa düşse söylese ya Musta'an, Hıdr-ı ihdar eyler ol demde Allah ana hemen. Yani bir kimse darlığa düşüp de ya Musta'an, ey yardımlara, yardım taleplerine icabet eden Rabbim diye Allah'a sığınsa, Allah'ım yardım et dese, ol an hemen ona Cenab-ı Allah yardımını seferber eder. Hızır kulunu gönderir. Hızır burada mecazi bir anlamda yani kullarından sevdiği bir kulunun eliyle ona ihtiyacı olan yardımı gönderir. Dolayısıyla bir kişinin bir kere Allah demesi gönülden Cenab-ı Allah'ın onun duasını kabul etmesi için yeterli. Nitekim ud'uni estecib lekum buyuruyor Cenab-ı Allah. Bana dua edin ben size isticabet edeyim yani duanızı kabul edeyim. Bu bir vaad-i ilahi eğer biz dua edersek Cenab-ı Allah duamızı kabul edeceğine dair bize garanti veriyor. Eğer biz dua ettim duam kabul olmadı diye bir iddiada bulunuyorsak burada ya yaptığımız adına dua edildiğimiz şey dua değil ya da bize olumlu cevap verilmiş ama biz farkında değiliz. Çünkü Cenab-ı Allah doğruların en doğrusudur. Cenab-ı Allah'ın sözünde yalan olma ihtimali söz konusu olamaz. Allah siz dua edin ben duanızı kabul edeyim dediğine göre bir kişi Allah'a dua etse Allah'ım dese gönülden Cenab-ı Allah onun duasına isticabet eder, cevap verir. Ey kulum buyur ne istiyorsun der ama kul Ya öyle yazıyormuş, 41 defa bunu söyleyince şöyle oluyormuş, 100 defa bunu söyleyince böyle oluyor, ben de bir deneyeyim diye söylemeye niyet ederse bu bir deneme olur. Haşa, Allah denemeyi kabul edecek değildir. Cenab-ı Allah'a, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, Allah'a dua edin ve entüm mukinune bil icabe. %100 kabul olacağının şuurunda olarak dua edin. Onun için Cenab-ı Allah'a dua ederken, ben dua ettim, duam kabul olmadı diyen bir kimse yalan söylüyordur. Ya dua etmemiştir, ya dua etmişse kabul olunmuştur. Öyle ben dua ettim, kabul olunmamıştır diye bir şey söz konusu değil. Diğer mesele, yani şu kadar tesbih çekmek, şu kadar şunu okumak meselesi, bu sayı meselesi, ya Kur'an'ın ya sünnetin, Hazreti Peygamber'in bildirmesiyle olacak bir meseledir. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki mesela namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa efendim Allahu Ekber deyiniz, işte 100. defa şunu deyiniz. Bunlar hadis-i şerifte sayı verilerek bizlere yapmamızı Cenab-ı Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği, öğrettiği şeyler. Bunları böyle yaparız. Bunun haricinde bazen işte bir takım büyük alimlerimizden, bir takım büyük zatlardan 7 defa Ayetel Kürsü'yü okuyun, 70 defa okuyun, 150 defa okuyun türünden bir takım tavsiyeler gelir. Bu tavsiyeler kendi tecrübeleriyle alakalı olan şeylerdir. Yani ben işte 40 defa Ayetel Kürsü'yü okudum, peşinden de Cenab-ı Allah'tan şunu istedim, Cenab-ı Allah da bana verdi. Kendi tecrübesi, kendi deneyimini aktarıyor. Onun deneyimi bize bir delil olur mu? Bize bir delil olmaz. Ama cana yakın gelen bir istinas dediğimiz, yani ona olmuş bana da olabilir türünden, herhangi bir garantisi, dini bir efendim yükümlülüğü olmadan yapılmış bir şeydir. Belki şöyle anlamak gerekir, kapıyı ısrarla çalmak. Edebine uygun bir şekilde kapıyı ısrarla çalmak. Yani bir defa gittiniz, yok dediler, bir daha gittiniz, yok dediler, bir daha gittiniz, yok dediler, bir daha gittiniz, yok dediler, sonunda bir gün he diyecekler. Nasıl ısrarla kapıyı çalmanın içeriye girmeye etkisi varsa, Cenab-ı Allah'tan da ısrarla bir şeyi istemenin kabule etkisi vardır. Peki Cenab-ı Allah bunu kabul edecekse ilk defa da kabul etmez mi? Eder. Fakat onun kabul olduğunun bizdeki hissiyat haline dönüşmesi belki ısrarı gerektirebilir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'tan isterken ihlasla istemek lazım. Eğer bir hadis-i şerif varsa bununla ilgili, bu elbette Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesidir, başımızın üzerindedir. Onun haricinde büyüklerden gelen bir tavsiye ise o da onların tecrübeleriyle alakalıdır. Allah'ın ne hikmet murad ettiğini bilemiyoruz. Bu anlamda bağlayıcı değil ama yol gösterici olabilir. Mamafi, önemli olan sayıdan ziyade bir defada bile ihlasla, gönülden ve cevap alabileceğimize inanarak duayı yapabilmiş olmamızdır.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programının sonuna erdik. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.